Kitabın adı Ölüm Tuzağı, yazarı Nora Roberts. 19. ayrım, 11. bölüm. Olay yerindeki üniformalıların Bowers ve Trueheart olduğunu görmek bile ruhsal durumunu bozamadı. Kaldırım hizasındaki kar öbeklerinden ve kayganlaşan sokaklardan güçlükle ilerledi. Sonra soluklanmak için durdu. Eğer onu yumruklayıp yere serecek gibi görünüyorsam... Evet efendim. İzninle, dedi Eve. Kapıyı sert bir şekilde kapatarak arabadan indi. Çizmeleri kara gömülüyordu ve gözlerini Bowers'ın üzerine dikmişti. Hava o anda kalbi kadar sert ve soğuktu. Memur Bowers, raporun. Öldürülen kişi kadın. Yaşı ve kimliği belirsiz. Eve gözünün ucuyla Trueheart'ın önce bir şey diyecek gibi ağzını açtığını ama sonra sustuğunu gördü. Bu kadını da Kurban Sunuks gibi evinde bulduk. Ancak kayda değer miktarda kan vardı ortalıkta. Doktor olmadığım için eğer alındıysa hangi organa alındı bilmiyorum. Eve etrafa baktı. Bu kez gördü ki onlarca soluk yüzlü zayıf insan bezmiş bir şekilde polislere bakıyordu. Bu insanlardan herhangi birisini sorguladınız mı? Hayır. Yapın öyleyse, diye emretti ve eve girmek için döndü. Bowers orayı terk etmesini ima ederek Trueheart'a doğru baktı ve Eve'in yanına yürüdü. Bir başka şikayet dosyası daha hazırladım. Memur Bowers, sorunları tartışmanın ne yeri ne de zamanı şimdi. Beni evimden arayıp tehdit etmek yanına kalmayacak senin. Çok ileri gittin Dallas. Her ikisi de şaşırmış ve tedirgindi. Eve, Bowers'ın yüzünü incelemek için uzun süre onun yüzüne baktı. Yüzünde öfke ve hınç, gözlerinde ise kendini beğenmişlik vardı. Bowers, ben seni evinden aramadım ya da herhangi bir yerden ve ben tehdit etmem. Delil olarak elimde kaydın var. Güzel. Eve yürümeye devam ettiğinde Bowers onun kolunu tuttu. Eve'in eli bir anda yumruğa dönüşmüştü. Fakat bunu Bowers'ın yüzüne patlatmaktan alıkoydu kendisini. Memur, şu anda kayıttayız. Ve sen şu anda bir cinayetle ilgili araştırmama mani oluyorsun. Geri çekil. Ben kayda geçsin istiyorum. Bowers, Peabody'nin üniforması üzerindeki kaydediciye baktı. Heyecanı dışarıya taşıyordu ve kontrolü ellerinden yavaşça kayıp gidiyor gibiydi. Resmi kanallardan sana davranışının nasıl olması gerektiğini bildirdiğimin kayda geçmesini istiyorum. Teşkilat da davranışı onaylamazsa ben de... Hem ikiniz hem de teşkilat hakkında dava açma hakkımı kullanacağım. Kayıt alındı, memur Bowers. Şimdi kendi haklarımı kullanabilmem için önce geriye çekil. Bana yumruk atmak istiyorsun değil mi? Gözleri parlıyordu. Nefes alıp verirken göğsü inip kalkıyordu. Senin gibiler işlerini böyle halleder. Haklısın, evet. Senin o kibirli kıçını tekmelemek beni çok mutlu eder Bowers. Fakat şu anda daha acil bir işim var. Ve sen emirlere uymayı reddettiğin için şu an itibariyle görevden alındın. Benim suç mahallimi derhal terk etmeni istiyorum. Bu benim suç mahallim. Buraya önce ben geldim. Görevden alındınız memur Bowers. Eve kolunu ani bir hareketle çekerek kurtardı. İki adım attı. Sonra Bowers yeniden kolunu tutmak isteyince birdenbire arkasına döndü. Bir kez daha ellerini bana sürersen yüzüne yumruğu yersin. Sonra da seni bir araştırmaya engel olmaktan ötürü yardımcıma tutuklattırırım. Aramızda kişisel bir sorunumuz var. Güzel ve de mükemmel nitelikte bir sorun. Fakat bunu daha sonra ele alabiliriz. Sen zaman ve yerini beklersin. Ancak şu an o işin yeri burası değil. Bu şu anda olamaz. Bu lanet olası olay yerinden defol Bowers. Bowers, onun kendisine yumruk atmasını bekledi. Onunla kapışma arzusunu kontrol altında tutabilmek için zorlanıyordu. Peabody, Bowers'ın teğmenine görevden alınmış olduğunu ve olay yerini terk etmesi emri verildiğini bildirin. Bulunduğumuz yere memur Trueheart'a kalabalık kontrolünde yardımcı olması için bir başka üniformalı gönderilmesini isteyin. Ben gidersem Trueheart da gider. Bowers, eğer 30 saniye içinde buradan gitmezsen tutuklanacaksın ve hapsedileceksin. Eve artık kendine güvenmediğinden sabrı kalmamıştı, arkasını döndü. Peabody, memur Bowers'a aracına kadar eşlik et. Zevkle efendim. Onu parçalayacağım. Bowers'ın sesi öfkeyle titredi. Sen de Peabody onunla gidiyorsun. Bir sonraki şikayetini düşünerek Bowers karın üstünde tepindi. İyi misin Dallas? Bir süre için dahi olsa onu yumruklayıp dövebilseydim daha iyi olabilirdim. Fakat yeterince zamanımı tüketti. Hadi işimizi yapalım. Eve eve doğru yaklaştı. Kapı işlevini gören plastiği geriye doğru çekti. Nehir dolusu kan etrafa saçılmıştı. Yer yer birikintiler oluşturmuştu ve pıhtılaşmıştı. Kurban kadın, zenci. Yaşı 90'la 100 arası. Ölüm nedeni olarak karında görünür bir yara. Kurbanın kanı dışarıya boşalmış. Boğuşma ya da tecavüze dair herhangi bir iz yok. Eve, çizmelerinin kanla lekelenmiş olmasını aldırmadan evin içinde güçlükle dolaştı. Adli tıbba bildir. Morris'e ihtiyacım var. Tahminen karaciğerinin alındığını söyleyebilirim. Fakat bu kez titiz davranma gereği duymamış. Eve cesedin üzerine eğilip mikro koruma gözlükleriyle bakarak karar vermeye çalıştı. Yaranın kenarları düz ve temiz fakat diğer kurbanlarda yapıldığı gibi kanı durdurmak için tampon yapılmamış. Kadın öldürülürken ayakkabıları ayağında kalmıştı. Eve, bu ayakkabıların şehir barınaklarının birçok evsize verdiği siyah, kolayca giyilip çıkarılabilen ayakkabılar olduğunu fark etti. İnce battaniyenin yan tarafında minik bir müzik çalar ve dolu bir şişe sokak birası vardı. Bir soygun değil. Ölüm saati de yaklaşık 2:30. Elini uzattı. Süresi sona ermiş bir dilencilik izni buldu. Kurbanın adı kimliğinde Jilessa Brown olarak geçiyor. 98 yaşında. Belirli bir adresi yok. Teğmen sol omzunuzu çeker misiniz? Tüm vücut resmine ihtiyacım var kayıt için. Eve sağa doğru kaydı ve kan gölü içindeki çizmesinin altının bir şeye takıldığını hissetti. Eliyle yokladığında küçük bir nesne buldu ve mühürlü parmaklarıyla üzerini kapattı. Bu altın bir iğneydi. Üzerinde bir çift kanat bulunan ve etrafına iki yılan sarılmış olan değnek şeklindeki bu şey kana bulanmıştı. Bak burada ne bulduk Peabody? Kayda gir. Altından bir yaka iğnesi. Kilit dili kırılmış. Kurbanın sağ kalçasına yakın bir yerde bulundu. Bu iğne bir sembol olarak tanımlanıyor tıpçılar tarafından. Eve bunu mühürledi ve çantasının bir kenarına sıkıştırdı. Bu kez son derece özensiz yapılmış her şey. Kızgın mıydı acaba? Dikkatsiz ya da acelesi mi vardı? Hadi bir de Trueheart neler biliyor ona bakalım. Trueheart raporunu verirken Eve ellerindeki kanı ve mühür malzemesini siliyordu. Onu çoğu kez tatlım olarak çağırıyorlarmış. Çok sevilen anaç birisiymiş. Konuştuklarım arasında dün gece herhangi bir şey gören olmamış. Fırtına burada çok şiddetliymiş, gerçekten çok soğukmuş. Kar gece yarısına doğru dinmiş fakat rüzgar çok şiddetliymiş. İşte bu yüzden burada kar yığını var zaten. Ve bu yüzden kayda değer herhangi bir delile ulaşamayacağız, lanet olsun. Ayaklarıyla üzerinde gezindiği zemine baktı. Onun hakkında bakalım başka daha neler bulacağız. Trueheart bu sana bağlı fakat ben senin yerinde olsam, karakola dönünce bir başka eğitimci talep ederim. Şu toz bulutu bir kalksın, senin merkeze transferini isteyeceğim. Tabii başka düşüncelerin yoksa. Hayır efendim, size minnettar kalırım. Minnettar kalma, merkezde seni çok çalıştırırlar. Eve arkasına dönmüştü. Peabody, hadi geri dönmeden önce bir de Kanal Caddesi'ne gidelim. Jilessa Brown'un oranın bir hastası olup olmadığını görmek istiyorum. Louis, soğuğa maruz kalanları yerinde tedavi etmek için karavanla dışarıya çıkmıştı. Klinikte yerine bıraktığı kişi, öğrenci balosu kraliçesiyle doktorculuk oynayan birisi gibi görünen fazlasıyla genç biriydi. Bu genç adam Eve, Jilessa Brown'un onların hastalarından birisi olmadığını, fakat aynı zamanda kliniğin favorisi, çok sevilen birisi olduğunu anlattı. Eve her zaman olduğu gibi merkeze giderken ki yolu üzerindeki trafikle ve kalabalık sokaklarla boğuşurken düşüncelere daldı. Haftada en az bir kez bekleme odasında oturup diğer insanlarla konuşan, doktorların çocuklar için bir kavanozda sakladığı lollipoplardan birisinin cazibesine kapılan biriydi. Jilessa tatlı dilliydi. Gençliğinde yakalandığı ve tedavi edilmemiş bir zihinsel rahatsızlığı olan sosyal bir kadındı. Bu hastalıktan geriye onun söylemek istediklerini ağzında geveleyen tarzda bir konuşma tarzı ve 8 yaşında bir çocuğun zihinsel kapasitesi kalmıştı. Zararsızdı. Son 6 aydır ileri düzeyde bir karaciğer hastasıydı. Tedavi görmekteydi. Eğer olumsuz bir gelişme olmazsa, hastalığın hafifleme sürecine girmesi gibi bir umut da vardı. Şimdi bu iki olasılık da ortadan kalkmıştı. Eve, ofisine adım attığı anda mesaj ışığı yanıyordu. Fakat buna aldırmaksızın Feeney'e bağlandı. ''Bir tane daha cinayet var elimde.'' ''Anlat, dinliyorum. Duydum dedikodusunu. Cinayet mahallinde bir klapa iğnesi vardı. Bu tıpta bir simge. Laboratuvara götürdüm. Oradaki aptalla da görüştüm. Ta ki bunun altın olduğunu kanıtlayıncaya kadar. Bunu benim için araştırır mısın? Kim satmış onlara, bulup bulamayacağına bir bak. Bakarım. McNabb'le görüştün mü? Henüz değil. Sinirden midesi düğümlendi. Neden? Feeney çok sevdiği bademlerinden almak için çantasına doğru elini uzattığında paketin hışırtısı geldi. Londra'da 6 ay önce bir uyuşturucu bağımlısı uyuduğu yerde ölü bulunmuş. Cesedin bulunuşundan birkaç gün önce öldürülmüş. Böbrekleri eksikmiş. Spindler'a yapılan şeyin aynısı. Fakat bu cinayet mahalli korkunç pis. Her yer kan içinde. Ya acelesi vardı katilin ya da artık bundan sonra pek umursamayacak. McNabb'e bağlanacağım ve detayları alacağım. O şu anda oraya doğru yola çıktı. İğneyi onunla yolla, ben araştırırım. Teşekkürler. Eve görüşmeyi bitirir bitirmez yeni bir çağrı daha aldı. Dallas? Damon, sizi ofisime bekliyorum, şimdi. Eve'in düşünebildiği tek şey Bowers'tı. Tamam komutanım, geliyorum. Gitmeden önce Peabody'yi çağırdı. McNabb, Londra'daki potansiyel bir kurbanla ilgili detaylarla yolda, buraya doğru geliyor. Onunla konu üzerinde çalışın. Benim ofisimi kullanın. Peki efendim, fakat... Görüşmeyi kesti ve teğmeninin arkasından onursuz bir duruma düşürülmesini ve şikayet edilmesini önlemeye karar verdi. Kahretsin! Peabody, sinir bozucu bir saat geçirmeye hazırlanmış bir biçimde, telaşla Eve'in ofisine doğru yöneldi. McNabb masayı talep etmeden önce oraya varmak istiyordu. Whitney, Eve'i bekletmeden doğrudan konuya girerek onu aydınlattı. Masasında oturuyordu. Teğmen, memur Bowers'la yine münakaşa etmişsiniz. Evet efendim, cinayet mahallinde bu sabahki kayıt esnasında tartıştık. Eve bundan nefret ediyordu. Okul müdürüne ispiyonculuk yapmak gibi bir şeydi bu. Giderek daha da zorlaşıyor ve itaatsizleşiyor. Kolumu tuttu. Ben de cinayet mahallini terk etmesini söyledim. Whitney başını salladı. Sorunun başka bir şekilde üstesinden gelemez miydin? Sert bir yanıtı yapıştırmamak için kendini zor tutarak Eve çantasına uzandı ve bir disk çıkardı. Efendim, bu cinayet mahallindeki kaydın bir kopyası. Siz buna bir bakın, sonra bana olayla farklı bir şekilde başa çıkıp çıkamayacağımı söyleyin. Otur Dallas. Efendim, eğer görevimi yapmış olmaktan ötürü azarlanacaksam, ayakta azarlanmayı yeğlerim. Seni azarlamış olduğumu sanmıyorum teğmenim. Yumuşak bir şekilde konuşuyordu. Fakat o ayağa kalktı. Bowers, bu sabahki küçük olaydan daha önce bir başka dosya daha tanzim etmiş. Senin kendisini cumartesi gecesi arayıp, onu fiziksel zarar vermekle tehdit ettiğini iddia ediyor. Komutanım, ben Bowers'ı ne evinden ne de herhangi bir başka yerden aramadım. Bu durum Eve için hiç de kolay değildi. Ama sakin olmayı başardı. Eğer ben onu tehdit edersem ve etmişsem, bu yüz yüze olan olaydan sonra gerçekleşmiştir ve bu da kaydedilmiştir. Kendisini sen olarak tanıtan kişinin yaptığı aramanın bir kopyasını sundu. Eve'in gözleri donmuştu. Benim ses izimi içeren kayıtlar mevcut. Lütfen bu izler bu kayıtla kıyaslansın. Güzel o zaman Dallas, oturur musun lütfen? Onun çabasını da, gergin bir şekilde oturuşunu da izledi komutan. Benim bu izlerin eşleşmeyeceğinden hiç şüphem yok. Aynen Bowers'ın senin için sorun çıkarmaya devam edeceğinden emin olduğum gibi. Teşkilatın bu konu ve onunla başa çıkacağından emin olmanı istiyorum. Samimi bir şekilde konuşmama izin verir misiniz? Şüphesiz. Onun sokak görevinde olmaması lazım. Onun üniforma giymemesi lazım. O tehlikeli birisi komutanım. Bu kişisel bir aşağılama filan değil. Bu profesyonel bir görüş. Ve benim seninle mutabık olduğum bir görüş. Ama işler her zaman olması gerektiği kadar basit olmuyor. Bu iş beni bir başka sorunla daha karşı karşıya getirdi. Hafta sonunda belediye başkanı beni aradı. O da öyle görünüyor ki Senatör Brian Whelan tarafından senin sorumlusu olduğun araştırmalarla ilgili ekip üyelerinin yeniden atamalarının yapılmasını rica etmek üzere aramış gibi görünüyor. Bu Allah'ın cezası Whelan'da kim? Eve tekrar ayağa kalkmıştı. Benim yürüttüğüm davayla besili bir politikacının ne ilgisi olabilir ki? Whelan, Amerikan Tıp Derneği'nin sadık destekçilerinden birisidir. Oğlu doktordur ve Chicago'daki Nodrick Kliniği'nin personeli arasındadır. Senin araştırmanın ve bunun sonucu oluşan medya haberlerinin tıp camiasını etkileyebileceğine inanıyor. Bunun da bir paniğe yol açabileceğine. Amerikan Tıp Derneği bu konularla ilgili kendi özel araştırmalarını finanse etmekle ilgileniyor ve arzu ediyor. Katil kendi aralarından birisi olduğu için böyle bir şeyi arzu ediyor oluşlarından eminim. Bu benim davam. Ben kapatmayı düşünüyorum. Muhtemeldir ki bu noktadan itibaren tıp camiasıyla biraz işbirliği içine gireceksin diye devam etti Whitney. Yine muhtemeldir ki teşkilat üzerinde bir araya gelerek bu araştırmanın doğasını, eksenini değiştirmek için bir etki oluşturabilmek amacıyla bazı politik baskılar olacaktır. Bakışlarıyla Whitney onu açık bir biçimde aşağılamıştı. Bu davayı senin kapatmanı istiyorum Dallas ve bunu süratli bir biçimde yap. Ben senin kişisel olarak seni sinirlendiren birisi tarafından dikkatinin dağıtılmasını istemem diyerek kararını da belirtti. Ve bu yüzden senden teşkilatın Bowers'ın durumunu ele alması için izin vermeni istiyorum. Ben kendi önceliklerimi biliyorum. Güzel. Daha fazla haber oluşuncaya değin, bu dava ve dava ile ilgili tüm bilgiler medyadan saklanacak. Yeni hiçbir haberin basına sızmamasını istiyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi ya da tüm bilgiler sadece gerekli görüldüğü zaman ve gerekli görüldüğü hallerde verilmek üzere tüm kopyalarıyla benim iznim olmak üzere şifreli olarak sunulacaktır. Teşkilatta bir sızıntı olduğuna mı inanıyorsunuz? Ben Doğu Washington'un bizim işimizle fazla ilgilendiğini düşünüyorum. Bir ekip topla. Bu noktadan itibaren kod 5 konumunda tut dedi ve mühürlenmemiş teşkilat içi tüm raporların bloke edilmesini ve medya blokajını emretti. Bu işi bitir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 215. Devamı 20. ayrımda.